6. ayrım 2. Ünite hukukun uygulanması 35 kanunların oluşumu kanunların oluşum süreci öneri görüşme kabul onay teklif ya da tasarı TBMM en az 139 MV Cumhurbaşkanı kabul edilen kanunun yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanmak üzere resmi gazeteye gönderilmesi gerekir. Cumhurbaşkanının kendisine gönderilen bir kanunu değerlendirmek için 15 günü vardır. Cumhurbaşkanı, kabul edilen kanun teklif veya tasarısını yayımlanmak üzere doğrudan resmi gazeteye gönderebileceği gibi tekrar görüşülmek üzere meclise iade de edebilir. Medyada ve gündelik dilde, Cumhurbaşkanının meclis tarafından kabul edilen kanunları yeniden görüşülmek üzere meclise iade etmesine veto adı verilir. Bununla birlikte hukuk dilinde veto, devlet başkanının meclisin kabul ettiği kanunu tümüyle reddederek gündemden kaldırmasıdır. Halbuki Türk hukukunda Cumhurbaşkanının meclise iade ettiği kanun yeniden görüşülür ve değişiklik yapılmadan kabul edilirse artık Cumhurbaşkanı bu kanunu yürürlüğe sokmak zorundadır. Taiz. Dikkat! Cumhurbaşkanının meclise yeniden görüşülmek üzere iade ettiği kanun eğer mecliste yeniden görüşülür ve hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edilirse, artık Cumhurbaşkanı bu kanunu yeniden iade edemez. Bir kanunun hukuki sonuç doğurabilmesi, yani hak ya da yükümlülük yaratabilmesi, bu kanuna dayanılarak bir dava açılabilmesi, görülmekte olan bir davada hakimin söz konusu metni kararına dayanak yapabilmesi, kanunun yürürlükte olmasına bağlıdır. Kanunun mecliste kabul edilmiş olması, yürürlüğe girmesi anlamına gelmez. Kanunun yürürlüğe girmesi için ilk koşul, resmi gazetede yayımlanmış olmaktır. İkinci koşul ise zaman açısından uygulanabilir olmaktır. Kanunlar genellikle yürürlük tarihlerini kendi içlerinde taşırlar. Bu, kanunun yayımlandığı tarih olabileceği gibi, belli bir süre sonrası da olabilir. Eğer bir kanun, kendi içerisinde yürürlüğe ilişkin bir hüküm taşımıyorsa, resmi gazetede yayımından 45 gün sonra yürürlüğe girer. Kanunların şekil ve içerik açısından yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır. Kanun hükmünde kararname, kanun hükmünde kararnameler, KHK, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve kanun hükmünde olan kurallardır. Asıl olarak meclise ait olan yasama, yasa çıkarma, yetkisi kısmen idareye, yürütme hükümet Bakanlar Kurulu verilmiş görünse de Bakanlar Kurulu bu yetkiyi belli koşullar altında kullanabilmektedir. Anayasa, Bakanlar Kurulu'nun olağan dönemlerde yapabileceği KHK'lar ile sıkı yönetim ve olağanüstü hal durumunda yapabileceği KHK'lar arasında ayrım yapmıştır. Bir KHK çıkarabilmek için öncelikle meclisten yetki almak gerekir. Olağan dönem kanun hükmünde kararnameler Bakanlar Kurulu, istediği an ve istediği bir konuda KHK çıkaramaz. Bir KHK çıkarabilmek için öncelikle meclisten yetki alınması gerekir. Bu yetki, bir kanunla ve 36 hukukun temel kavramları Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan KHK'lar, hem meclis denetimine, siyasi denetim hem de yargı denetimine tabidir. Dikkat edilir ve bu kanun yetki kanunu olarak isimlendirilir. Yetki kanunu, çıkarılacak KHK'nın amacını, kapsamını, KHK'ya hakim olacak ilkeleri ve Bakanlar Kurulu'nun bu yönde KHK çıkarabilmek için ne kadar süreyle yetkili olduğunu içerir. Böylece TBMM Bakanlar Kurulu'na yetkisini devrederken bu yetkiyi belli bir süre içerisinde ve kendi belirlediği sınırlar çerçevesinde devretmektedir. Yetki kanunun çizdiği sınırların yanında KHK ile düzenlenmesi yasak olan bazı konular bulunmaktadır. İlgili düzenlemeyi genel itibarıyla ifade edecek olursak anayasaya göre, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen bir KHK çıkarmak mümkün değildir. Dolayısıyla bu yönde bir yetki kanunu verilmiş bile olsa, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak KHK, denetim organı olan Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilecektir. KHK'lar resmi gazetede yayımlandıkları gün meclise de sunulur. meclise sunulmasıyla birlikte KHK, kanun hükmünde ve yürürlükte olan bir metin olmasına rağmen kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi usulüne tabi olarak mecliste görüşülür. Ancak anayasa bu görüşmenin öncelikle ve ivedilikle yapılması gerektiğini söyler. Meclis KHK'yı tamamen reddedebileceği gibi bazı hükümlerini değiştirebilir yahut KHK'yı kabul edebilir. Anayasa Mahkemesi, KHK'ları şekil ve içerik esas bakımından denetlemeye yetkilidir. Kanunların ve KHK'ların yargısal denetimiyle ilgili ayrıntılı bilgiyi bu kitabın 4. ünitesinde bulabilirsiniz. Sıkı yönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler sıkı yönetim ve olağanüstü hal ilan edildiği takdirde, Bakanlar Kurulu, sıkı yönetim ve olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, sıkı yönetim ve olağanüstü hal süresince geçerli olmak üzere KHK çıkarma yetkisine sahiptir. Bu çerçevede KHK çıkarmak yetkisinin kullanılabilmesi için, olağan dönem KHK'larından farklı olarak, meclisten alınacak bir yetki kanununa ihtiyaç yoktur. Ancak olağan dönem KHK'larını çıkarma yetkisi olan Bakanlar Kurulu'na ait iken, sıkı yönetim ve olağanüstü hal KHK'ları ancak Cumhurbaşkanı'nın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilmektedir. Bu dönem KHK'ların olağan dönem KHK'larından ayrıldığı bir başka nokta, temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yapılmasının mümkün olmasıdır. Dolayısıyla olağan dönem KHK'ları için yasak alan olarak düzenlenmiş temel hak ve özgürlükler, sıkı yönetim ve olağanüstü hal durumlarında KHK'larca düzenlenebilecektir. Sıkı yönetim ve olağanüstü hal KHK'ları sadece siyasi denetime, yani meclis denetimine tabidir. Bu KHK'lar aleyhine iptal davası açmak mümkün değildir. Bununla birlikte olağan dönem KHK'larından farklı olarak siyasi denetimin gerçekleştirilmesi güvence altına alınmıştır. Bu dönem KHK'ları yayımlandıkları gün meclise sunulur ve 30 gün içerisinde mecliste görüşülerek kanunla karara bağlanır. Meclis çıkardığı kanunla KHK'yı reddedebileceği gibi tamamen veya değişikliklerle de kabul edebilecektir. Uluslararası antlaşmalar, antlaşma yapma yetkisine sahip uluslararası hukuk kişileri arasında yapılır. Uluslararası antlaşmalar bir uluslararası antlaşma, uluslararası hukukun kendilerine bu alanda yetki tanıdığı kişiler arasında, uluslararası hukuka uygun bir biçimde, hak ve yükümlülükler doğuran, bunları değiştiren ya da sona erdiren yazılı irade uyuşmasıdır. Pazarcı 2003 S43 Uluslararası Antlaşmalar, iki veya daha fazla devletin birbirleriyle yahut iki ünite hukukun uygulanması 37 uluslararası örgütlerle yaptıkları bir anlaşmayla karşılıklı vaatlerde bulundukları, çeşitli borç yüklendikleri metinlerdir. Anayasanın 90. maddesine göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş bulunan uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir. Anayasa yürürlüğe girme usulü açısından antlaşmaları iki gruba ayırır. Birinci grup, antlaşma için önce TBMM'nin uygun bulma kanunu çıkartması gerekmektedir. İkinci grupta belirlenen istisnai durumlar dışında uluslararası antlaşmalar, TBMM'ye sunulur ve TBMM uygun görürse bu durumu bir uygun bulma kanunu ile karara bağlar. Bu kanuna dayanılarak 244 sayılı uluslararası antlaşmaların yapılması, yürürlüğe girmesi ve yayınlanması ile bazı antlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi hakkında kanun uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir kararname ile antlaşma onaylanır. Kararname, Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanır. Bunun yanında onaylama için uygun bulma kanununa gerek olmadan Bakanlar Kurulu kararnamesinin yeterli sayıldığı ikinci grup antlaşmalar da vardır. Bu gruba giren antlaşmalara istisna grubu antlaşmalar denir. İstisna grubu antlaşmalar sadece 244 sayılı kanun uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve yürürlüğe konur. İstisna grubu antlaşmalar da iki gruba ayrılır. Birinci alt grubu oluşturan antlaşmalar ekonomik, ticari ya da teknik ilişkileri düzelmesi, süre olarak bir yılı aşmaması, devlet maliyesine bir yüküm getirmemesi, kişisel statüye ve Türklerin yabancı devletlerdeki mülkiyet haklarına dokunmaması gerekir. Bu antlaşmalar meclise sunulmamaktadır. Ancak resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 2 ay içinde meclise bilgi verilmesi yükümlülüğü vardır. İkinci alt grup ise daha önceden yapılmış bir antlaşmaya dayanılarak yapılan uygulama antlaşmaları ve yasaların önceden tanıdığı yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik ya da idari antlaşmalardır. Bu antlaşmalar için meclise bilgi verilmesine gerek yoktur. Herhangi bir antlaşmanın Türk kanunlarında değişiklik getirmesi durumunda TBMM'den uygun bulma kanunu çıkartılmalıdır. Uluslararası antlaşmalar kanun hükmünde olmakla birlikte, kanunların tabi olduğu yargısal denetim mekanizmasının dışındadır. Kanunlar Anayasa Mahkemesi'nce anayasa aykırılık yönünden denetlenebilirken, uluslararası antlaşmalar için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açma imkanı yoktur. Anayasamız, temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası antlaşmalara diğer uluslararası antlaşmalardan farklı bir konum vermiştir. Nitekim bizde hukuk kurallarının hiyerarşik düzeni içerisinde bu tür antlaşmalara anayasa mevni altında kanunların ise üzerinde yer vermiştik. Bunun nedeni, anayasa hükmüne göre, kanunlar ile temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası antlaşmalar arasında çatışma olması durumunda, antlaşmaların üstün tutulması ve uygulanmasıdır. Uluslararası antlaşmalar için Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamayacağını da hatırlarsak, anayasa tarafından temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmelere verilen bu konum, söz konusu antlaşmaları hukuk sistemi içerisinde oldukça güçlü bir yere oturtmaktadır. İstisna grubu uluslararası antlaşmalar meclise sunulması gerekmez. Ancak bu anlaşmalarla ilgili olarak meclis bilgilendirilir. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara ulaşmak için Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesini kullanabilirsiniz. Bakınız. http://ua.mfa.gov.tr/internet-anayasa tarafından Bakanlar Kurulu'na tanınmış hukuk kuralı yaratma yetkilerinden birisi de tüzük yapma yetkisidir. Anayasa tüzüğün, bir kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılabileceğini söyler. Tüzükler G38 hukukun temel kavramları tüzük kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılır. Genellikle, kanunda yer alan tüzük çıkarılacağına dair hükme dayanılarak yapılır. Ancak bir tüzük çıkartmak için böyle bir hükmün bulunması zorunlu koşul değildir. Bakanlar Kurulu herhangi bir kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere tüzük çıkartabilir. Bununla birlikte hiçbir kanuna dayanmadan ve herhangi bir kanunla düzenlenmemiş bir alana dair tüzük çıkartılamaz. Tüzükler Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanarak yapılır. Ancak tüzük taslağının Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunludur. Danıştay Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan tüzük taslağını inceler. Hukuki değerlendirmesi sonucunda ya taslakta herhangi bir değişiklik yapmaz, yahut da değişiklikler içeren yeni bir taslak hazırlar. Bakanlar Kurulu Danıştay'ın değişikliklerle hazırladığı taslağı kabul etmek zorunda değildir. İstediği takdirde Danıştay'a incelenmek üzere gönderdiği taslağı aynen kabul ederek tüzük olarak çıkartabilir. Ancak kendi taslağından ve Danıştay'ın taslağından farklı bir metni tüzük olarak çıkartamaz. Zira bu yeni taslak Danıştay incelemesinden geçmemiştir. Tüzükler kanunlar gibi Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girer. Tüzükler, anayasadaki ifadeyle kanunlara aykırı olmamalıdırlar. Böyle bir aykırılığın denetimi Danıştay tarafından yapılır. Yönetmelikler, başbakanlık, bakanlıklar veya kamu tüzel kişilerince çıkarılabilir. C. İnternet yönetmelik devlet devasa bir örgüttür ve bu örgüt kendi içinde pek çok organ, kurum ve kuruluşu barındırır. Bu organ, kurum ve kuruluşlar yürüttükleri faaliyetler çerçevesinde, Kanunların ve tüzüklerin uygulanabilmesi için kanunlarda açıkça yer almayan hususlarda pek çok düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyulan bu daha ayrıntılı ve teknik düzenlemeler, anayasanın verdiği yetkiyle başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri tarafından yönetmelik adı verilen metinlerle gerçekleştirilir. Yönetmelikler kanun ve tüzüklere, dolayısıyla da her halükarda kanunlara dayanır. Aynı zamanda çıkarılan yönetmelik, yönetmeliği çıkaran kamu tüzel kişisinin görev alanı ile ilgili olmalıdır. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları yönetmelik çıkarırken bir kanuna dayanmalı ve çıkarılan yönetmelikte bu kurum veya kuruluşun görev alanını düzenlemek üzere çıkarılmış olmalıdır. Yönetmeliklerin hepsi resmi gazetede yayımlanmak zorunda değildir. İlgili mevzuatta belirtilen türdeki yönetmelikler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerken böyle bir koşulun bulunmadığı yönetmelikler usulüne uygun şekilde ilan edilmekle yürürlüğe girerler. Yönetmeliklerin yargısal denetimi idari yargı tarafından gerçekleştirilir. Bakanlıkların yönetmelikleri ile kamu tüzel kişiliklerinin ülke çapında uygulanan yönetmelikleri Danıştay tarafından denetlenir. Kamu kurumu ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının belli bir yörede uygulanan yönetmelikleri ise o yörede yetkili olan idari mahkemeler tarafından denetlenir. Yazılı hukuk kurallarına ulaşmak için mevzuat bilgi sistemini kullanabilirsiniz. Mevzuat bilgi sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Bakınız. http://mevzuat.basbakanlık.gov.tr/yazısız kaynak. Örf ve adet hukuku 1. ünitede örf ve adet adı verilen, çok uzun zamandan beri uygulanmaya gelen ve topluluk üyeleri tarafından uyulması gereken kurallar olarak görülen bazı toplum 2. ünite hukukun uygulanması 39'sa pratiklerin bulunduğunu belirtmiştik. Bu toplumsal pratiklerin bir kısmına hukuk düzeni özel bir önem atfeder ve bunları hukuk kurallarına dahil eder. Başka bir deyişle bu bazı örf ve adet kuralları hukuk tarafından hukuk sistemine ait hukuk kuralları olarak kabul edilir. Bu kurallara ise örf ve adet hukuku adı verilir. Örf ve adet hukuku başlığı altında incelenen kurallar, örf ve adet kurallarıdır. Bir örf ve adet kuralını aynı zamanda hukuk kuralı yapan, bir hukuk kuralının açıkça söz konusu kurala gönderme yapmasıdır. Böyle bir duruma hukuk sisteminde nadiren rastlanır. Hukuk düzeni bir örf ve adet kuralını hukuk kuralı saymakla, kişilerin bu örf ve adet kuralına uyma yönünde hukuki bir sorumluluğu olduğunu söylemiş olur. Yargı organları kararlarını verirken söz konusu kuralı uygular, kararlarına dayanak yaparlar. Örf ve adet kuralları her ne kadar yazısız kaynak olarak kabul edilse de yazısız olmanın uygulamada bu kuralların tespitini zorlaştırdığından, özellikle ticaret odaları gibi yerel meslek örgütleri, yörelerindeki örf, adet ve teamülleri yazılılaştırma eğilimindedir. Bu örgütler tarafından yazılı hale getirilen örf ve adet kuralları doğrudan bağlayıcı bir hukuk kuralı haline gelmezler. Ancak bir uyuşmazlık durumunda kanunun örf ve adete atıf yaptığı durumda tespiti kolaylaştırırlar. Örf ve adet hukukuna ceza hukuku alanında rastlanmaz. Bir eylemin suç olarak nitelenmesi ve bu eyleme bir ceza öngörülmesi ancak ve ancak kanunun açık hükmüyle mümkündür. Bununla birlikte bazı borç ilişkilerinde, özellikle de bazı ticari ilişkilerde hukuk kuralları, bazı toplumsal pratiklere atıf yapabilir. Tali kaynaklar yukarıda, hukukun asli kaynaklarını gördük. Asli kaynaklar, yargı organlarının kararlarını oluştururken dikkate almak zorunda oldukları kaynaklardı. Bu açıdan asli kaynakların bağlayıcı olduğunu söyleriz. Bunun yanında bazı kaynaklar, bağlayıcı olmamakla birlikte, uygulanacak kuralların belirlenmesinde yardımcı olurlar. Hatta yazılı hukuk kurallarının uygulanmasında ortaya çıkacak bazı tereddütlerde fiili olarak ciddi bir etkiye sahip olurlar. Bu kaynaklar, yargı kararları ve bilimsel görüşlerdir. Yargı kararları, yargı kararları, yargı organlarının, mahkemelerin, baktıkları davayla ilgili olarak verdikleri kararlardır. Hukuk kaynağı olarak kabul edilebilecek yargı kararları ise, asıl olarak yakın zamana kadar kullanılan içtihat sözcüğünün karşılığı olan kararlardır. Bu kararlar, olağan ve alışılmış hukuk uygulamasının ötesinde, davaya konu olayların kanunda açıkça düzenlenmemiş olmasından kaynaklanan nedenlerle verilmiş kararlardır. Dava konusu olayların ve hukuk kurallarının yorumlanmasıyla yeni sayılabilecek bir karar verilmiş yahut daha önceki yorum uygulamalarından çeşitli gerekçelerle ayrılmış bir karar verilmiş ise mahkemenin içtihatta bulunduğu söylenir. Bu tip kararlar, aynı sorunlarla karşılaşan hakimler için olayı değerlendirme ve hukuk kurallarını yorumlama konusunda yardımcı olur. Belirttiğimiz üzere bu kararların bağlayıcılık özelliği yoksa da özellikle aynı hakimin kendi verdiği eski tarihli kararlarda geliştirdiği içtihadına uyumlu davranması eğilimi doğal karşılanmalıdır. İçtihatların etkisinin güçlü bir şekilde hissedildiği durum, yüksek mahkemelerin kararlarının etkisinde ortaya çıkar. Yüksek mahkemeler, olağan yargılama yetkisine sahip alt derece mahkemelerinin kararlarının hukuka uygun olup olmadığını denetleyen mahkemelerdir. Bu mahkemelerin yaptıkları yorum ve oluşturduğu örf ve adet hukukuna, teamül hukuk veya yapıla geliş kuralları da denir. Ceza hukukundaki kanunilik ilkesi gereği bu alanda örf ve adet hukukuna yer yoktur. İçtihatlar, benzer sorunlarla karşılaşan hakimlerin en büyük yardımcısıdır. 40 hukukun temel kavramları hukukun asli kaynağı olarak kabul edilen içtihadı birleştirme kararları bağlayıcıdır. Sıra sizde bir devletin ülkesi, kara, hava ve varsa deniz ülkesinden oluşur. Türkiye'de suç işleyen yabancılara da Türk hukukunun uygulanması mülkilik ilkesinin sonucudur. İçtihat, alt derece mahkemeler açısından psikolojik etkiye sahiptir. Zira yargı örgütünde denetleyici konumdaki bir mahkemenin verdiği karar, doğallıkla daha güçlü ve doğru kabul edilir. Bunun yanında yüksek mahkeme üyelerinin deneyimli ve başarılı hakimlerden oluştuğu gerçeği de dikkate alındığında, içtihatlar alt derece mahkemeleri açısından karar vermeden önce bakılması gereken kaynaklar olarak ortaya çıkar. İçtihatlar konusunda son olarak değinilmesi gereken nokta, Yargıtay ve Danıştay tarafından verilen içtihadı birleştirme kararlarıdır. İçtihadı birleştirme kararları, Yargıtay ve Danıştay'daki çeşitli dairelerin aynı konuda farklı kararlarının uyumlaştırılması amacıyla verilir. Bu kararlar bağlayıcıdır. Dolayısıyla artık bu kararlar tali veya yardımcı kaynak değil, asli kaynak olarak kabul edilir. Bilimsel görüşler, bilimsel görüşler, başka bir ifade ile öğreti, doktrin, eski kullanım itibarıyla bilimsel içtihatlar, hukukçu bilim insanlarının eserlerinde ortaya koydukları görüşlerdir. Bu görüşlerin önemi, özellikle tartışmalı konularda ve bilim insanlarının mevcut hukuk kuralları çerçevesinde bazı istisnai ve muhtemel olaylar gerçekleşmeden önce bildirdikleri görüşlerde ortaya çıkar. Bu görüşler genellikle asli kaynaklarda açıkça hükme bağlanmamış ve yoruma ihtiyaç duyulan konularla ilgilidir. Hakimler, kararlarını verirken bu bilimsel görüşlerden yararlanabilirler. Hatta zaman zaman kararlarında genel olarak doktrin veya öğreti adıyla, bazen de açıkça bir hukukçu bilim insanının eserine atıf yapmak suretiyle bilimsel görüşleri kararlarını gerekçelendirmek için kullanabilmektedirler. Bir anayasanın katı anayasa olmasının nedenleri ve sonuçları neler olabilir? Yer ve kişi bakımından uygulanma hukuk kurallarının uygulanması, bir egemenlik sorunudur. Hukuk kuralları, bu kurallara kimlerin uymakla yükümlü olduğunu, başka bir deyişle yaptırımların kimlere uygulanacağını söylemekle bu kişiler üzerinde bir egemenlik iddiasında bulunmuş olur. Doğal olarak ilk egemenlik iddiası, devletin sınırları içindeki topraklardır. Bu alana devletin ülkesi denir. Temel ilke, hukukun devletin ülkesinde geçerli olduğudur. Başka bir deyişle devletin ülkesi içerisinde meydana gelen olaylar ve eylemler, o devletin hukukuna tabidir. Bu ilke, mülkilik ilkesi olarak da anılır. İkinci ilke, devletin vatandaşları üzerinde egemenlik sahibi olmasından hareketle bir devletin hukukunun o devletin vatandaşları için geçerli olduğudur. Bunun anlamı, vatandaşlar devletin ülkesi dışında bile olsalar kendi devletlerinin hukukuna tabi olacaklardır. Mülkilik ilkesi, özellikle kamu hukuku alanında geçerlidir. Söz gelimi ceza hukuku, ister vatandaş ister yabancı olsun, devletin ülkesinde gerçekleşen olaylara uygulanacaktır. Dolayısıyla ceza kanunlarının suç kabul ettiği eylemler, yabancılar tarafından da işlense, devletin ülkesinde gerçekleştikleri takdirde yargılamaya ve cezalandırmaya konu olacaklardır. Şahsilik ilkesi ise daha çok özel hukuk sorunlarında geçerlidir. Özellikle aile hukuku alanında devletler, topraklarında bulunan yabancıların kendi hukuk sistemlerince elde ettikleri hakları tanırlar. Ne var ki, her iki ilke de mutlak olarak uygulanmaz ve uygulanma alanlarını kesin sınırlarla betimlemek mümkün değildir. Zira söz gelimi ceza hukuku, belli ko 2. Ünite, hukukun uygulanması 41 şullarda yabancıların yurt dışında işlediği suçların Türk kanunlarınca yargılanacağını belirtir. Bunun yanında başka bir devletin vatandaşı ile Türk vatandaşı arasındaki bir özel hukuk ilişkisinde hangi kanunların uygulanacağı, bu kitabın 7. ünitesinde devletler özel hukuku başlığı altında göreceğiniz hukuk alanınca incelenen kurallar çerçevesinde belirlenir. İlişkinin türü ve gerçekleşme şekline göre böyle bir ilişkide Türk kanunları uygulanabileceği gibi yabancı hukuk da uygulanabilir. Zaman bakımından uygulanma zaman bakımından uygulanma altında ele alacağımız konular, hukukun yazılı kaynakları başlığı altında incelediğimiz hukuk kuralları ile ilgilidir. Hatırlanacağı üzere yazılı hukuk kuralları hukuk sisteminin yetkilendirdiği organlar tarafından yaratılırlar. Resmi gazetede yayımlanması zorunlu olmayan yönetmelikler dışında bu kuralların hepsi resmi gazetede yayımlanmakla hukuk evreninde varlık kazanmış olurlar. Bununla birlikte bir hukuk kuralının yayımlanmış olması, kendiliğinden uygulanabilir olması sonucunu doğurmaz. Yürürlük adı verilen ve varlık kazanmış bir hukuk kuralının zaman açısından uygulanabilir olduğunu gösteren bazı koşulların da yerine gelmiş olması gerekir. Bunun yanında hukuk kuralları sonsuza kadar yürürlükte kalmazlar. Kuralı yaratan makam bu kurallarda değişiklik yapabilir yahut kuralları tamamen yürürlükten kaldırabilir. Yürürlüğe girmek kanunların yürürlüğe girip girmediğinin belirlenmesi için, kanunun kendi içerisinde yürürlüğe giriş tarihiyle ilgili bir hüküm içerip içermediğine bakılır. Kanunlar genellikle bu yönde bir hüküm içerir. Söz konusu hüküm, ya kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe gireceğini söyler ki bu durumda resmi gazetede yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girerek sonuç doğurmaya başlar. Yahut da daha ileri bir tarih yürürlük tarihi olarak belirlenir. Resmi gazetede yayımlanan ancak yürürlük tarihinin daha ileri bir tarih olarak belirlendiği kanun sonuç doğurmaya bu tarihten itibaren başlayacaktır. Böyle bir düzenleme yapılmasındaki amaç, genellikle yeni bir düzenleme ile karşılaşacak ilgililerin kendilerini hazırlamalarıdır. Söz gelimi, gıda maddeleri üretimi yapan fabrika ve imalathanelerin bünyelerinde gıda mühendisi istihdam etmesini gerektiren ve ihlal durumunda para cezası veya kapatma cezası veren bir düzenleme söz konusu olduğunda, ilgililerin hazırlıklarını yapmaları için kanunun yürürlük tarihi yayımlanmasından belli bir süre sonrası olarak belirlenir. Kanunun yürürlük tarihiyle ilgili herhangi bir hüküm içermemesi de mümkündür. Bu durumda kanunun yürürlük tarihi, yayımdan itibaren 45 gün sonrasıdır. Tüzüklerin resmi gazetede yayımlanmalarının zorunlu olduğunu belirtmiştik. Tüzüklerin yürürlüğe girmesi, kanunlarla aynı düzene tabidir. Dolayısıyla tüzük metninde yürürlük tarihi belirtilmemişse, resmi gazetede yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girerler. Resmi gazetede yayımlanması zorunlu olan yönetmelikler yayımlarıyla birlikte, Diğer yönetmelikler ise duyurulmalarıyla birlikte yürürlüğe girer. Yürürlükten kalkma konusunda ilk olarak belirtilmesi gereken nokta, kural olarak yürürlükten kaldırma yetkisine sahip olan makamın, o hukuk kuralını yaratan makam olduğudur. Aynı şekilde, bir hukuk kuralı, aynı türden hukuk kuralı ile değiştirilir veya kaldırılır. Dolayısıyla bir kanun, ancak bir kanun ile değiştirilecek veya genellik kanunlarda yürürlük başlığı taşıyan bir madde yer alır. 42. Hukukun temel kavramları, hukuk kuralları, yürürlüğe girmelerinden önce meydana gelen olaylara uygulanmaz. Kaldırılacak, yönetmelik de yine bir yönetmelik ile değiştirilecek veya yönetmeliği çıkaran makam tarafından yürürlükten kaldırılacaktır. Yürürlükten kaldırma, ilga, bir hukuk kuralının, o kuralı daha önceden yaratmış makam veya organ tarafından yürürlükten kaldırılmasına ilga adı verilir. Yürürlükten kaldırılmış hukuk kuralı ise, mülga kanun, mülga tüzük ve benzeridir. İlga, açıkça yapılabileceği gibi üstü örtülü şekilde de gerçekleştirilebilir. Açıkça yapıldığı durumlarda, sarih ilga, kuralı çıkaran organ veya makam, aynı türden bir işlemle söz konusu kuralı kaldırdığını açıkça dile getirir. Söz gelimi bir kanunun ilgası söz konusu ise TBMM bir kanun çıkartmak suretiyle, kaldırılan kanunu açıkça belirterek yürürlükten kaldırıldığını ifade eder. Yukarıdaki açıklamamızı tekrarlayacak olursak, bir kanunun tüzük veya yönetmelikle yürürlükten kaldırılması mümkün değildir. Tüzükler ve yönetmelikler de kendilerini yapan, yaratan, çıkaran organ veya makamların yürürlükten kaldırma kararlarıyla yürürlükten kalkarlar. Yürürlükten kaldırmak bazı durumlarda üstü örtülü, örtük, zımni bir şekilde yapılır. Bir konuyu belli bir şekilde düzenleyen kanun yürürlükte iken, aynı konuyu farklı bir şekilde düzenleyen yeni bir kanun çıkarıldığında, hukuk kurallarının çatışması başlığı altında göreceğimiz ilkeler çerçevesinde yeni tarihli kanunun uygulanacağı kabul edilir. Böylece eski tarihli kanunun uygulama olanağı kalmadığından, bu kanun ilga edilmiş olmakla aynı sonuçları doğurur. Ne var ki bu ilga, açık, sarih, değil örtük, zımni, bir ilgadır. 6. ayrımın sonu.